Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın devamında Kermanşah eyaletinden ayrılıp komşu eyaleti Hamedan eyaletini ziyaret edecek ve bu güzel eyaletin bazı turistik yerlerini tanıtacağız sizlere.
İran'ın batısında olmak her gezgini Hamedan'ı ziyaret etmeye zorluyor. İran'ın ilk krallık hanedanı, Medlerin ilk başkenti olan Hamedan, bunun dışında bu şehirde onlarca mezar ve tarihi kaynağın bulunması, İran'ın ve dünyanın en eski şehirlerinden biriyle tanışmamızı sağlıyor.
Dünyanın en uzun su mağarası olarak bilinen Ali Sadr Mağarası'nı ziyaret etmek, Hamedan'ı ziyaret etmenin önemli motivasyonlarından ve çekici ve unutulmaz bir parçasıdır. Bu mağara, Kabuder Ahang ilçesinin Ali Sadr köyü yakınlarındaki Sarı Kaya'nın yüksekliklerinde yer almaktadır. Mağara alanı, dolambaçlı koridorlara, çok sayıda dehlize ve geniş göllere sahiptir. Bu mağarayı görmek sadece tekneyle mümkündür.
Fransa'daki Molis Mağarası ve Avustralya'daki Chevalier ve Buchan mağaraları gibi dünyadaki birkaç mağaranın harikaları, Hamedan'daki Ali Sadr Mağarası'nın güzellikleri ve harikalarıyla karşılaştırılabilir. Mağaradaki su o kadar temizdir ki normal ışık ve çıplak gözle 10 metre derinliğine kadar görülebilir.
Tabii ki gölün suyu kireç tuzlarından varlığından dolayı içilmez ve bu gölde hiçbir hayvan yaşamamaktadır. Mağaranın çatısı bazı kısımlarda diğer unsurlara karışmıştır. Farklı hayvan şekillerinde ve geometrik şekillerdeki tortular gezginlerin hayal gücünü gerçekten tatmin ediyor. Öte yandan mağaranın taban kısmında yani su olmayan kısımlarda iğne, karnabahar, şemsiye veya falude şekilleri gibi çeşitli ve çekici şekillere sahip dikitler ya da sözde stalagmitler bulunmaktadır. Bunlar yazın temiz ve serin havası ve kışın sıcak ve keyifli havasıyla birlikte çok çekici ve görülmeye değer bir manzaradır ve ziyaretçiye tarifsiz bir atmosfer yaratmıştır. İlginç bir nokta, mağaranın içindeki havanın mutlak durgunluğudur. Mağarada bir mum yakarsınız, alevde hiçbir hareket göremezsiniz.
Şimdiye kadar mağaranın iç geçitlerinin yaklaşık 14 kilometresi keşfedilmiştir. Ancak bunların sadece 4 kilometresi açılıp aydınlatılmıştır ve görülebiliyor. Her neyse Ali Sadr mağarasının yaratılışının başyapıtlarından biriyle karşılaşacaksınız. kristal tavanlı dolambaçlı koridorlardan, dehlizlerden, yolun kıvrımlarından geçmek, duru suda kayıkla gezmek ve karada yürümek ve üçüncü ve dördüncü adaların büyük sarkıtlarının ve binlerce yılın geçmesi etkisiyle kartal pençesi ve iki başlı aslan gibi şekillerdeki heykellere ve tuhaf şekillere dönüşen taşları ve saçakları görmek kelimelerle anlatılamaz ve sadece gidip görmeniz gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Gencname teleferiği yemyeşil Abbasabad Vadisi'nin sonunda Hamedan şehrine 5 kilometre uzaklıkta ve tarihi yazıtların ve güzel Gencname şelalesinin yakınında yer almaktadır. Mağarayı gezdikten sonra Hamedan teleferiği ile güzel bir gün yaşayabilirsiniz. Bu teleferik Elvand Dağı'nın yeşil yüksekliklerinden biri yani Mişan Meydanı bölgesine doğru devam eder. Ayrıca Hamedan ve Elvand Dağı'nın birkaç kilometre batısında ve Gencname Meydanı'nda bulunan Hamedan'ın Gencname Turistik ve Spor Kompleksinin tarihi ve doğal cazibeleri görmezden gelinemez.
Gencname'nin taş yazıtları yemyeşil Abbasabad Vadisi'nin solunda oyulmuş olan Hahameniş Dariyuş ve Haşayarşa dönemine ait yazılardır. Dağlık bölgenin güzel iklimi, ferahlatıcı Elvend Vadisi ve Mişan Ovası'nın güzel manzarası yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken bir cazibe oluşturmuştur. Bu turistik köyde çok yüksek olmasa da geniş olan Gencname Şelalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu eğlence kompleksinde Gencname teleferiği, tarikdere kayak pisti, 200 metrelik asma köprü üzerinde yürüyüş ya da 500 metre uzunluğundaki bir kablo üzerinde bireysel uçuş deneyimini yaşayabilirsiniz.
Hamedan'a gidip de Baba Tahir Urya'nın anıt mezarını ziyaret etmezseniz gerçekten kendinize haksızlık etmiş olursunuz. 11. yüzyıl ortalarının İranlı mistik ve şair ve Dubeyti şairi Baba Tahir Urya'nın anıt mezarı Hamedan'da bulunmaktadır. Anıt mezarın iç alanında mozaik çini işçiliği ve çok zarif süslemeler kullanılmış ve mezarın iç kısmına göz alıcı bir etki kazandırmıştır. Bu anıt mezarın iç alanında 24 güzel taş parçası üzerine 24 dubeyti oyulmuştur. Bu anıt mezarın yanında Hamedan Eli El Sanatları Müzesi yer almıştır ve bu müzeyi ziyaret edebilirsiniz.
Hamedan ayrıca bir başka ünlü bilimsel şahsiyetin mezarına da ev sahipliği yapıyor. Dünyada ünlü İranlı hekim, şair ve gizem dolusu Ebu Ali Sina'nın anıt mezarı aynı isimli bir meydanın ortasında yer almaktadır. İran bahçelerinden esinlenen çeşmeler ve eski çınar ağaçlarıyla oval bir meydan güzel bir gezinti yeri oluşturmuştur. Binanın planı ve çizimi Gombedi Kavuz kentindeki en eski tarihi İslami yapı olan Kabus bin Vuşgir Kulesi'nden uyarlanmıştır. Müze olarak türbenin güney salonu, madeni paralar, toprak eşya ve M.Ö. 1000 yıllara ait keşfedilmiş nesnelerin saklandığı yerdir. Kuzey salonda bu Ali Sina'nın el yazmaları ve eserlerinden oluşan seçkin bir koleksiyon değerlenmiştir.
Hamedan'ın cazibelerinin burada bittiğini düşünmeyin. Hikmethane Antik Tepesi, yaşına rağmen dünyada hala canlı ve önemli olan birkaç antik kentten biridir. Yunan tarihçi Herodot bu şehrin her biri gezegenlerden birinin renginde olan 7 duvarı olduğunu söylemiş. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda bu bölgenin görkemli saraylarının yerinin aynı Hikmethane tepesinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu antik kentin dikkat çekici yanı düzenli ve gelişmiş su şebekesidir.
Hemedan'ın Nehavend kentinde Giyan Gölü adında daha az bilinen bir göl var ve bu bölgenin uzun tarihini gösteren eski çınar ağaçlarıyla bir tür kayıp cennet olduğu söylenebilir. Bol suyuyla Giyan Serabı bu güzel ve el değmemiş doğayı yaratmıştır.
Kısacası güzel Hemedan doğal ve kültürel ve tarihi mekanlarla doludur. Eşsiz hayvan ve bitki türleriyle dolu Doğa Tarihi Müzesi'nden Yeşil Vadi'ye, daha doğrusu rengarenk Muratbek Vadisi'ne, güzel tuğla kubbesi ile İmamzade Hüseyin'e ve güzel kubbe örtüsü ile geleneksel kapalı çarşıya kadar bu antik ve değerli kentle ilgili açıklamamız sadece bir kısmı. Hemedan'ı ziyaret etmek, her gezgin için kesinlikle çekici ve unutulmaz bir turizm deneyimidir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın 8. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugünkü bölümümüzde son 2 bölümde olduğu gibi zaman yönetimi meselesini ele alıp bu alanda daha detaylı bir şekilde bilgiler vermeye çalışacağız. Yaşam tarzının değişmesi ve daha iyi bir yolda adım atılması çoğu insanın arzusudur. Ancak hayat tarzının değişiminin kendimizde yaptığımız değişimlerden başlayacağını bilmemiz lazım. Değişim kendimizi geliştirip yetiştirdiğimiz zaman gerçekleşecektir. Akli, manevi, ahlaki ve yeteneklerin yetiştirilmesi gibi gelişmeler önem arz etmektedir. İnsanın kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerin yetiştirmesi onun hayatının kalitesini artıracaktır. Tabii bu o kadar da basit değildir. Bunun için azim, alıştırma ve yenilgilerden ürkmemeye ihtiyaç vardır. Bir kişi engebeli bir dönemi geride bırakarak yeteneklerini keşfedip istediği hedeflere ulaştığında başarılı ve yararlı olma hissine kapılır. Onun öz saygısı artar. Böylece içinden doğan mutluluk bir enerji dinamosu gibi ona hayatına neşe ve zindelik bağışlar. Böyle bir insanın hayatı da daha güzel ve iyi bir aşamaya ayak basacaktır. Her kişi başarıya ulaşmak için planlamaya ve zamanını yönetmeye ihtiyacı vardır. Kuşkusuz zaman ve yönetimine ilgisizlik, başarı yolundan uzaklaşmak demektir. Bu yüzden tüm insanlar kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için zamanlarını yönetmeleri gerekiyor. Geçen bölümlerde zaman yönetimi yolundaki en önemli sorunları ve engelleri ele aldık. Gerçek dışı ve hayali hedeflerin karar verme yetisinden yoksun olmanın, işlerin önceliklendirilmesinin, hayır deme yeteneğinin olmamasının, kişisel disiplinden uzak olmanın, kısa ve uzun vadeli hedeflerin olmaması, ihmalkarlık, önemli işlerinde ertelenip önemsiz işlerin öncelikli duruma gelmesi ve nihayetinde de ince ayarlı ve doğru bir planlamanın yapılmamasının zaman yönetiminde en büyük sorunlar olduğuna değindik. Zaman yönetimi aşamaları birbirine bağlı ve ilişkili bir süreçtir. Hedef belirleme, tembellikten kaçınma, kişisel disipline sahip olma ve sağlam bir azim ile zaman yönetiminde başarılı olabiliriz. Zaman yönetimi alanındaki uzmanlar zaman yönetimi sürecinde 3 temel ilkeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgu yapmaktadır. İlk olarak mevcut durumun tanınması, ikincisi hedefin belirlenmesi ve üçüncüsü de kendimizi ölçmemiz için kriterlerin belirlenmesidir. Zaten yapacağımız planlamada bu kriterlere göre yapılacaktır. Zaman yönetiminde başarılı olmak için mevcut durumu ve imkanları iyi bilmemiz gerekiyor. Nerede durduğumuzu anladığımız zaman istikameti belirleyip koşullara uygun bir şekilde planlama yapabiliriz. Zaman yönetimi uzmanları mevcut durumun tanınması için birkaç günde yaptığımız işleri yazmamızı tavsiye ediyorlar. Böylece her iş için ne kadar zaman ayırdığınızın farkına varıp zamanınızı doğru mu yanlış mı kullandığınızı anlayacaksınız. Bu yöntem sayesinde boşa harcadığınız zamanları bulup gelecekte yapacağınız planlamalarda bu boş ve boşa giden zamanlardan yararlanmaya çalışacaksınız. Mevcut durumu tanımanız size hedef belirleme aşamasına ayak basmanıza yardımcı olacaktır. Hedef belirlemek aşamasında ise temel mesele yaşamda ne istediğinizi, nereye varmak istediğinizi bilmenizdir. Tabii bu sorunun yanıtını ararken gerçekçi olmakta fayda var. Böyle bir soruyu kendinize yönelttiğiniz zaman zihninizdeki hedefler de daha şeffaflaşır ve böylece siz de uzun ve kısa vadeli hedefleri daha rahat bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Yeteneklerinizi ve potansiyellerinizi geliştirip yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bunlar Allah-u Teala'nın sizlere bağışladığı büyük nimetlerdir. Zaten bu nimetler sayesinde başarılı olabilirsiniz. Böylece genel ve özel hedeflerinizi belirledikten sonra kendinize açık ve net varış noktaları belirleyin. niçin çabaladığınızı bilmek önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda da enerji kaynağıdır. Planlamanızı mevcut koşullar ve imkanlara göre yapın. Örneğin, yabancı bir dili öğrenmek isteyen bir öğrenciyi düşünün. Bu kısa vadeli uygun bir hedef olarak mevcut durum ve imkanlara göre elde edilebilecek bir hedeftir. Zamandan doğru şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan en önemli becerilerden biri de planlama becerisidir. Verimliliğin doruğuna ulaşmak ve işlevselliğin artması için doğru bir planlama yapmak vazgeçilmezdir. İslami öğretilerde de bir kişinin her gününün geçen günü ile aynı olmadığı, her günü daha da iyi ve değerli bir şekilde geçirmesi doğrultusunda bir planlama yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Başka bir ifadeyle İslami öğretilerimiz bizden hayatımızda kemale doğru hareket edip her zaman çıkışta olmamızı istiyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam zamanı doğru kullanmak konusunda yarenlerine ve sevenlerine şöyle bir ikazda bulunur. İki gün aynı olan insan ziyankardır. Bugünü dünden daha beter ise kendini hıyanet etmiş olacaktır. Hazreti Ali aleyhisselam ilerleyen ve gelişen insanları överek şöyle buyurmaktadır. Bugününü dünden daha iyi olan bir insana imrenmek gerekir. İşte Ehl-i Beytimizin bu değerli sözleri sayesinde fırsatlardan yararlanmanın önemini de daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriliyor. Her günümüz, ayımız ve yılımız için doğru bir planlama yaparak hem maddi hem manevi bakımdan kendimizi geliştirip böylece Allah ile daha iyi bir şekilde irtibat kurabiliriz. Allah ile irtibatımız ve maneviyata ayırdığımız zaman ise huzur verici ve haz verici olmasının yanı sıra bizde de büyük gelişmelere yol açabilir. Planlamamızı yaptıktan sonra bunun son adım olduğunu değil, İlk adım olduğunu düşünmemizde fayda var. Şimdi kişi azim ile çabasını birkaç kat daha arttırmalıdır. Böyle bir kişi ihmalkarlık, tembellik ve zaaf gibi zaman yöntemi yolundaki engellerden sakınıp ciddiyet ile çaba göstermesi gerekiyor. Bu aşamada göze çarpan en önemli konu ise planlama yaptıktan sonra muhakkak başarılı olacağımız düşüncesine kapılmamamız gerektiğidir. Özellikle de ilk kez yapılan planlamalarda bu konu çok ama çok önem arz etmektedir. Zaman yönetimi uzmanlarına göre planlamada başarılı olmak için planlamanın belli aşamalara ayrılmasını ve her aşama bittiğinde başarı oranının ölçülmesi için belli kriterler ve ölçütleri öngörmemizi tavsiye ediyorlar. Bu alandaki uzmanlara göre hedefin gelip çatmasını bekleyip daha sonra planlamamızın doğru olup olmadığını anlamaya çalışmamız doğru değildir. Örneğin, siz 6 ay sonra planlamanıza bağlı olmadığınızı veya zaman darlığından dolayı ona ayak uydurmadığınızı anladığınızda planlamanızda değişiklikler yapmanız şart. İşte iyi bir planlama aynı zamanda da esnek olacaktır. Zaman yönetimi uzmanlarına göre zayıf bir şekilde uygulanmış bir planlama, kağıt üzerinde kalan yüzlerce mükemmel planlamadan daha değerlidir. Planlamadaki en önemli meselelerden biri de bu sürecin keyif verici olmayışıdır. Birçoğumuz planlamaktan hoşlanmayıp bu konu ile iyi geçinemiyoruz. Gerçek şu ki planlama birkaç tekniğin ötesinde olup sadece sevilen bir proses haline geldiğinde bizim başarımızda, mutluluğumuzda, memnuniyetimizde ve gelişmemizde ciddi paya sahip olabilir. Kimi uzmanlara göre bir faaliyetin sevilmesi ve gönülden yapılması o faaliyetin planlamasında da büyük bir etki yapmaktadır. İşte bu ilgi duymak ve sevmek konu ile iyi bir duygusal bağ kurmamıza ve konu ile daha iyi bir şekilde geçinmemize yol açacaktır. Bundan dolayı hayatta planlama ile ilgili konuştuğumuzda planlamayı sevmeyi ve planlamaya ilgi duymayı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü ilgi ve sevgi olmadığında planlama da dıştan gelen bir baskıya dönüşüp hayata geçirilmesi de pek mümkün olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri programımızın 8. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programımıza dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde Hazreti İsa'nın yüce ahlakı ve tavırları ile bilinen bir insan olduğunu ve Yahudileri yegane Allah'a tapmaya davet ederek fesat ve zulümden sakındırdığını anlattık. Hazreti İsa ayrıca sıradan insanlarla oturup kalkan ve mağdurlara ve yoksullara yardım eden bir peygamberdi. Yine Hazreti İsa takvada ve dünyevi konulara itinasızlığı ile ün yapmıştı. Zulüm karşıtlığı ve adalet taleplik Hazreti İsa'nın diğer özelliklerindendi. Hazreti İsa nübüvvetini ispat etmek için bazı mucizeleri vardı ki onlara da geçen bölümde değindik. Bu arada Hazreti İsa'nın mucizelerini gören insanlar o Hazretin sıradan bir vaiz veya nasihat eden biri olmadığını, Hazreti İsa'nın seçkin bir peygamber ve büyük bir musli olduğunu ve insanların kurtuluşu için zuhur ettiğini anladı. Hazreti İsa yüce Allah katında konumu dua ettiğinde gökten semavi maide inecek ve havarileri bu maide ile beslenecek kadar yüksekti. Geçen bölümde anlatıldığı üzere havariler Hazreti İsa'nın has arkadaşlarıydı ve yegane Allah'a ve peygamberi İsa'ya inanmıştı. Havariler aynı zamanda Hazreti Mesih'in dinini tebliğ edenlerdi ve iyilikte, kötülükte o Hazretin yanında yer aldı.
Semavi maideye gelince, bir gün Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle beraber çok kurak bir çöle vardı. Orada sudan hiçbir iz yoktu. Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri bir süre orada kaldıktan sonra açlık ve susuzluk onları rahatsız etmeye başladı. Hazreti İsa aleyhisselam ise havarileri teselli ediyor ve bu zorluğa katlanmanın kolaylaşması için sabretmelerini söylüyordu. Fakat o sırada havariler Hazreti İsa aleyhisselamdan bir talepte bulundu. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresi 112 ila 115. ayetlerde bu macerayı şöyle anlatıyor.
Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O, iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun cevabını vermişti. Onlar ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve ona gözleriyle görmüş şahitler olalım istiyoruz demişlerdi. Kuşkusuz havarilerin bu talebinde herhangi bir art niyetleri yoktu ve amaçları Hazreti İsa'ya karşı inat etmek değildi. Havariler sadece daha fazla yakin ve inanç peşindeydi ve gönüllerindeki kuşkuyu silmek istiyordu. Nitekim bazen insan istidlal ve bazen de tecrübe sonucunda bir konuyu idrak edebilir ama yine de içinde biraz kuşku ve şüphe kalabilir ve bu kuşkuyu da tamamen kalbinden silip atmak ister. Örneğin hatta Hazreti İbrahim'in onca yüksek iman ve marifet derecesine rağmen Allah Teala'dan maadı ve ölülerin dirilmesini kendi gözleriyle görmeyi talep ediyor ve böylece imanı, yakine ve kalbi inanca dönüşmesini istiyor.
Bu macerada Hazreti İsa aleyhisselam havarilerin ısrarını görünce ve onların iyi niyetini öğrenince dua etmeye başladı. Kur'an-ı Kerim maceranın devamını şöyle anlatıyor. Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Ben onu size şüphesiz indireceğim ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse kainatta hiçbir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.
Böylece Hazreti İsa'nın duası icabet gördü ve gökten onlara bir maide gönderildi. Bu maidede biraz ekmek ve biraz balık vardı. Hazreti İsa ise Allah Teala'dan bu mucizeyi havariler için nimet ve rahmet vesilesi yapmasını ve imanlarını daha da güçlü yapmasını niyaz etti. Havariler bu semavi maideden doyuncaya kadar yedi ve macerayı başkalarına da anlattı. Bu ilahi mucizeyi duyan birçok insan Hazreti İsa'nın Rabbine ve onun peygamber olduğuna iman etti. Söz konusu ilahi maide pazar günü nazil olduğundan Hristiyanlar o günü bayram günü ilan etti.
Hazreti İsa aleyhisselam fedakar havarileri ile birlikte İsrail oğullarını hak dinine davet etti. O hazret tam 3 yıl boyunca İncil ahkamını insanlara anlattı ve bu süre içerisinde insanları şaşırtan mucizeler getirdi. Bazı Yahudiler samimiyet ve sadakat içinde Hazreti İsa'ya iman etti. Ancak büyük bir bölümü onu ve dinini tekzip etti ve getirdiği ahkamın Hazreti Musa aleyhisselamın ahkamından farklı olduğunu ve Tevrat'ın onlara yettiğini belirtti. Ancak Yahudilerin tüm muhalefetine rağmen Hazreti İsa aleyhisselam açık mantık ve delillerle insanları tevhide davet etmeyi sürdürdü ve bu yolda büyük bir sabır örneği sergiledi. Böylece her geçen gün Hazreti İsa'ya inananların sayısı Beytül Mukaddes'te ve diğer yörelerde artmaya başladı.
öte yandan Yahudilerin önde gelen büyükleri insanların gruplar halinde Hazreti İsa'nın dinini benimsemelerinden korkmaya başladılar ve şöyle dediler: İsa sadece Musa'nın dinini değiştirmiyor, aynı zamanda Arapların arasında başka bir peygamberin geleceğinden de haber veriyor. Bu yüzden Yahudilerin büyükleri Hazreti İsa ile muhalefet etmeye ve aleyhinde komplo kurmaya başladı. Onlar bu büyük ilahi peygamberi öldürmeye karar verdi ve bu şom hedeflerine ulaşmak için Roma İmparatoruna bu durum böyle devam ettiği takdirde saltanatı çökeceğini ve saltanatını korumak için İsa'yı yok etmekten başka çaresinin olmadığını söyledi.
Hazreti İsa aleyhisselam düşmanların komplosundan haberdar olunca has arkadaşları ile birlikte bir bahçede saklandı ve böylece düşmanın şerrinden korunmak istedi. Ancak Hazreti İsa'ya tüm kalbiyle inanmayan ve havarilerden biri olan Yahuda İskariot, Hazreti İsa aleyhisselamın saklandığı yeri ifşa etti. Gece vakti düşman casusları bahçeye girerek Hazreti İsa ve havarilerini kuşattı. Kendilerini tehlikede gören havariler ise Hazreti İsa aleyhisselamı yalnız bırakarak kaçtı. Gerçi o hassas anlarda Yüce Allah Hazreti İsa'yı yalnız bırakmadı ve ona düşmanın gözünden saklanması için yardım etti. Yüce Allah birini ve ünlü rivayete göre hain Yahuda'yı Hazreti İsa'ya benzetti. Düşmanlar onu tutukladı ve sonunda onu çarmıha gererek ihanetinin cezasını çektirdi. Düşman Hazreti İsa'yı öldürdüklerini zannetti. Bu haber hızla toplumda yayıldı ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek katledildiği söylendi. Günümüzde dörtlü İncil olan Matta, Luka, Markus ve Yuhanna İncilleri Hazreti İsa aleyhisselamın çarmıha gerilerek katledildiğini belirtiyor. Hristiyanların genel inancı da düşmanların Hazreti Mesih'i çarmıha gerilerek katlettiğine yöneliktir.
Ancak Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın katledildiğini ve çarmıha gerildiğini temelden reddediyor. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 157. ve 158. ayetlerde bu konuda şöyle buyuruyor: "Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa'nın katledildiğini ve çarmıha gerildiğini kesinlikle reddediyor ve düşmanların öyle zannettiklerine vurgu yapıyor. Oysa düşmanlar kesinlikle onu öldürmedi. Allah Teala hikmeti gereği Hazreti İsa'yı düşmanların elinden kurtardı ve kendi nezdine kaldırdı. Yine İslami rivayetlere ve kaynaklara göre Hazreti İsa hala yaşıyor ve ahir zamanda yeniden zuhur etmesi bekleniyor. O Hazret beşeriyetin kurtarıcısı Hazreti Mehdi selamullahi aleyhanın zuhur ettiğinde onunla birlikte yeryüzüne dönecek ve dönemin gelişmelerinde rol ifa edecektir.
Bu konuda açıklık getirmesi gereken bir başka nokta, Hristiyanların Hazreti Mesih'in dünyaya dönüşünü feda olmak ve beşerin günahlarını bağışlatmak şeklinde beyan ediyor. Hristiyanlar şöyle diyor: O, bizim günahlarımızın kurbanı olması için gelmiştir. O, çarmıha gerilerek katledildi ki beşerin günahlarını silsin ve beşeriyeti cezalandırılmaktan kurtarsın. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmediği üzerinde vurgu yapmasının sebebi Hristiyanları bu yanlış inançtan vazgeçirmek içindir. Zira başkalarının günahı yüzünden kurban olmak hem mantıksız ve hem ilahi adalet ve hikmete aykırı bir durumdur. Nitekim Kur'an-ı Kerim İsra suresinin 15. ayetinde hiç kimsenin başkasının günahından sorumlu tutulmayacağını buyurur. Gerçekte tüm ilahi enbiyanın zuhur sebebi insanları suç ve günahtan sakındırmak ve herkesin kendi amelinden sorumlu olduğu konusunda uyarmaktır.
Gerçekte dinin tüm ahkamı insanların doğru yolu seçmelerine yardımcı olmak ve fesat ve günah uçurumuna doğru gitmelerini engellemek içindir. Bu yüzden Hazreti İsa'nın bizlerin günahları yüzünden infaz edildiğine ve kendini feda ettiğine inanmak temelden yanlış ve saçmadır ve semavi dinlerin en temel ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır. Aslında bu düşüncenin sonucu rahatına düşkün olan insanların ilahi emirleri gönül rahatlığıyla bir kenara bırakmalarıdır. Çünkü Hazreti İsa onların günahlarının bağışlanması için zaten feda edilmiştir. Fakat bu bakış açısı insanı kemale ermekten alıkoyacağı gibi beşeri toplumda ahlaki ve manevi ilkeleri ve değerleri de yok edeceği kesindir.
Ve bilindiği üzere Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vaat ettiği gibi o hazretten yaklaşık 6 asır sonra son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak seçildi ve dünya yeni bir değişimin eşiğine geldi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve زكات ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde hatırlanacağı üzere camilerin önemli bir işlevi olan eğitimden söz ettik. Eğitim özellikle Asr-ı Saadet'in ilk 4 yüzyılında belki de camilerin en önemli ikinci işleviydi. Camilerde eğitim genellikle cami şebistanında yapılan bir çalışmaydı. Hocalar cami sütunlarına sırtını dayar ve talebeler hocanın çevresinde toplanırdı. Bu derslere kadın erkek herkes katılabilir ve hatta soru sormak üzere hocanın konuşmasını kesebilir ve sorusunun cevabını alabilirdi. Bu durum aynı zamanda müderris için de faydalıydı. Çünkü dersinin konusu için daha iyi hazırlanması gerekirdi. Aslında beklentisi fazla olan katılımcıların eleştirileri, bilgisi az olan kişilerin muallim mevkiine gelmelerini engelliyordu. Miladi 10. yüzyılın ünlü coğrafya bilgini Mukaddesi, Kahire'nin büyük camiinde eş zamanlı olarak düzenlenen bu tür celselerin sayısını 120 olarak ifade ediyor.
Cami, İslam tarihinin ortalarında bazı durumlarda günümüze dek ulema, talebeler ve kitapla yakın ilişkisini korumuştur. Camide eskiden talebeler son konuları tartışmak, konuşma yapmak veya dinlemek üzere bir araya gelirdi. Basın teknolojisi ortaya çıkmadan önce bir kitabın yayımlanmasının anlamı söz konusu eserin bir topluluğun huzurunda bir kez okunması ve yazar veya onun belirlediği kişinin huzurunda onaylanması demekti. Bu şekilde onay alan kişi kendi payına göre ve aynı yöntemle başkalarına izin veriyordu ve cami bu iş için en uygun mekandı.
İslam dünyasında telif ve tasnif hareketi başladıktan sonra Müslüman yazarlar eserlerini tüm insanların kullanabilmesi için camiye vakfediyordu. Böylece camilerde herkesin rahatça ulaşabildiği Kur'an-ı Kerim nüshalarından başka hadis, tefsir, siyer, fıkıh ve kelam üzerine yazılan eserlerde saklanıyordu. Kameri 1. yüzyılın ortalarından itibaren camilere kitap vakfetme gibi daha da yaygınlaştı, ancak camiler o dönemde gereken uygun kapasiteye sahip olmadığından ve ayrıca kütüphaneler için uygun mekan belirlenmediği için daha sonraları cami inşaatında caminin içinde kütüphanelere de bir alan tahsis etmek yaygın hale geldi. Sonuçta her önemli caminin bir de kütüphanesi olması gerekiyordu. Böylece insanlar kitaplarını camiye hediye etmeye başladı ve birçok alim ve bilgin yazdıkları kitapları kentin camiine vakfetti. Bu kitaplar büyük bir emekle nüshaları çoğaltılıyor veya yüksek fiyatlarla satın alınıyordu ve bu yüzden çok iyi korunmaları gerekiyordu. Bu çerçevede kitapların sahipleri bu kitapların korunması için onları camilere, türbelere ve medreselere vakfediyor ve daha sonraki alimlerin hizmetine sunuyordu. Gerçekte o yıllarda her türlü caminin kendi kütüphanesi vardı ve içindeki kitaplar da başkalarınca vakfedilen kitaplardan oluşuyordu.
Eskiden camilerin kütüphaneleri sıradan kütüphanelerdi. Fakat bazı büyük camiler İslam dünyasında büyük üne kavuşan çok nefis eserleri barındıran kütüphanelere dönüştü. Böylece camiler ibadet, ilmi, eğitim ve kültür faaliyetlerine yanı sıra İslam dünyasının önemli ve seçkin kütüphaneleri de sayılmaya başladı. El-Ahram Camii Kütüphanesi İslam dünyasının en önemli kütüphanesidir. Bu kütüphanede 350 bin kadar nefis el yazısı kitap bulunuyor. Burada bir de Mekke'nin önemli kütüphanesinden söz etmek gerekir. Tarihi belgelere göre bu kütüphane İslam peygamberinin veladet mekanıdır. Bu mekan Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra İmam Ali aleyhisselamın kardeşi Akil bin Ebu Talib'e verildi. Ve bundan sonra Akil'in evlatları bu mekanda yaşadı. Ta ki Muhammed bin Yusuf Sakafi bu mekanı satın aldı ve Dari İbni Yusuf adıyla anılan bir odayı bu binaya ekledi. Daha sonra Abbasi Halife, Mehdi'nin eşi ve Harun er-Reşid'in annesi Kameri 171 yılında bu mekanı cami yaptı. Ve bundan sonra tüm hükümdarlar da söz konusu mekanı restore etti. Sonunda bu cami Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirdiği ilk yıllarda tahrip edildi. Bu gelişmenin ardından Kameri 1370 yılında Mekke Konseyi Sekreteri bu mekanın gelişmesinin ardından Mescid-i Haram'a yakınlığı dolayısıyla bu caminin kütüphaneye dönüştürülmesine karar verdi. Son yıllarda da Mescid-i Haram'ı geliştirme bahanesiyle bu kutsal mekanın tahrip edilmesi yeniden gündeme geldi. Ancak Müslümanların geniş çaplı itirazları yüzünden bu karardan vazgeçildi. İslam dünyasında önemli kütüphaneleri bulunan diğer camiler, Şam'da Emevi Camii ve Zeytuniye Ulu Camii, Bağdat Ulu Camii ve Kahire, Necef ve Kerbela camileri gibi camileri örnek vermek mümkün.
Mısır'ın diğer önemli camilerinden biri Sultan Hasan Medresesi ve Camii'dir. Sultan Hasan Camii ve Medresesi miladi 1359 yılına denk gelen Kameri 760 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'nin Salahüddin Eyyubi Kalesi'nin yakınında 3 yıl süren aralıksız çalışmanın sonunda inşa edildi. 7906 metrekarelik alanı ile bu cami İslam dünyasının en büyük camilerinden biridir. Cami duvarlarının yüksekliği 36 metre ve en yüksek minaresinin yüksekliği de 68 metre kadardır. Bu muazzam caminin binasında caminin avlusunun dört köşesinde dört Şafii, Maliki, Hanefi ve Hanbeli mezhepleri için dört büyük eyvan iç avluya açılır ve bir nevi şebistan ve hutbe okuma mekanı olarak kullanılır. Bu durum Sultan Hasan'ın dört Şafii, Maliki, Hanefi ve Hanbeli mezhepler arasında vahdet oluşturmayı amaçladığını gösteriyor.
Kıble adı verilen eyvan diğer üç eyvandan daha önemliydi ve namaz sırasında herkes bu mekanda namaza dururdu. Sultan Hasan Camii'nin ana eyvanının kıble duvarı baştan başa has mermerle kaplıydı. Bu taşlar tarihi sütunlardan alınmış ve buraya yerleştirilmişti. Mermer taşlarının çoğu beyazdı ve bazılarının üzerinde çiçek motifleri dikkat çekiyor. Bu medrese ve cami, Suriye ve İran'dan gelen ustaların emeğiyle kısa sürede inşa edildi. Söz konusu ustaların sanatsal özellikleri binanın mimari ve bezeme detaylarında açıkça göze çarpıyor. Gerçi Sultan Hasan'ın vefatıyla birlikte binanın bezeme işi de yarım kaldı.
Geçen bölümlerde de belirtildiği üzere, camiler Allah Resulü döneminde oldukça sade yapılardan oluşuyordu. Zira Allah'ın evi sadece onun hatırlatmak ve ondan başkasını unutmak içindi ve bu yüzden inşa edilirken dikkatleri dünyevi şeylere ve Allah'tan başka şeylere yöneltecek her şeyden kaçınılması gerekirdi. Ama maalesef İslam peygamberi rıhlet ettikten sonra camilerin sadelik özelliği de yavaş yavaş unutuldu. Gerçi daha sonraki asırlarda caminin manevi boyutuna saygı gösterilmeye gayret edildi. Örneğin Sultan Hasan Camii'ni inşa eden mimarlar diğer İslam ülkelerindeki birçok mimar gibi bu ilkeye uymak için caminin girişinde çok sayıda birbiriyle iç içe koridorlardan yararlandı ve böylece caminin ana avlusuna giren kişinin caminin tüm detaylarını bir arada görmesini engellemeye çalıştı. Sultan Hasan Camii'nde giriş kapısından sonra küçük bir alan bulunuyor ve buradan merkezi avluya ulaşan koridorlara geçiriliyor. Caminin girişinin üst kısmında ise bezeme olarak mukarine sanatından yararlanıldığı gözleniyor. İslami mimarinin özelliklerinden biri olan mukarines, genellikle duvarların üst kısmını bezemek veya bir yüzeyden bir yüzeye geçişte arada oluşan açığı gizlemek için kullanılır.
İslam dininde merkeziyet, vahdetin simgesidir ve camilerin merkezi avlusu bu gerçeği yansıtır. Dörtgen şeklinde olan ve istikrarı simgeleyen bu avlu, caminin merkezinde yer aldığından bir nevi düzen unsuru telakki ediliyor. Görünen o ki Sultan Hasan da bu yaklaşımla dört Şafii, Maliki, Hanefi ve Hanbeli mezhepleri merkezi avluda bir araya gelmeleriyle birlikte cemaat namazı kılmaları için caminin iç alanını bu şekilde tasarlamaya karar verdi.
Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 35. ayetinde Allah'ın nuru içinde lamba bulunan bir kandilliğe benzetilmiştir. Ayet şöyle buyurmakta. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden tutuşturulur. Bu ayet ise büyük bir zarafetle çok sayıda caminin tavanından asılı bulunan kandilliklerin üzerine yazılmıştır.
Tüm varlık Allah'tan başlamış ve sonunda da tüm dönüşler ona doğru olacaktır. Allah-u Teala Bakara suresinin 156. ayetinde bu hakikate işaret ederek şöyle buyurmakta. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. Sultan Hasan caminin kubbesi ve mimarisi bu hakikati temsil eder gibidir ve yerle göklerin birleşmesi ve yerde olan her şeyle semavi olan şeylerin bir olduğuna vurgu yapılıyor. Dini temsil eden dörtgenle göklerin sırrını temsil eden çemberin birleşme sırrı ise bu mimarinin ortaya çıkış sebebidir. Bir kubbenin çevresinde veya bir kapının üzerinde veya bir minarenin çevresinde Allah'ın adı yazıldığında ve Allah Resulü ve hanedanına selam ve salavat getirildiğinde bu yapılar da bir nevi ibadet ameline ortak oluyor ve bir başka ifade ile bunlar da Allah'ı zikrediyor ve Hazreti Muhammed'in nübüvvetine ve gücü Allah'ın yegane olduğuna şehadet getiriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran'a dayatılan savaşta İranlı Yahudilerin seslerini ele alacağız. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'inin başka bir bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nde ilahi bir din olarak Yahudiliğin siyasi Siyonizm'den nasıl ayrıldığını ve Yahudi cemaatinin İran kimliği bağlamında tam yasal haklar, dini özgürlükler ve toplumsal katılımla nasıl var olduğunu göstermiştik. Bu sefer bu bağlantıyı herhangi bir belgeden daha somut bir şekilde gösteren bir anlatıya, Irak'ın İran'a dayattığı savaşta İran Yahudilerin sesini dönüyoruz. Cepheden hastanelere ve desteğe kadar Yahudiler diğer İranlı etnik gruplar ve dinlerle omuz omuza savaştı, yardım sağladı ve bu yolda birçoğu şehit oldu. Bu bölümde İran Yahudilerinin savunma yıllarındaki varlığının, fedakarlığının ve dayanışmasının öyküsünü belgeler, anılar ve yaşanmış deneyimlerle ele alıyoruz. Bizi takip etmeye devam ediniz. Fakat dinleyiciniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Eylül 1980 tarihinde Irak ordusu Saddam Hüseyin'in emriyle İran sınırlarını işgal ettiğinde savaşın 8 yıl süreceğini pek kimse tahmin edemezdi. Ancak kısa süre sonra ülkenin tarihi bir dayatma savaşına girdiği ortaya çıktı. Bu savaş yalnızca İran toplumunun Müslüman çoğunluğunu değil, aynı zamanda Yahudi cemaati de dahil olmak üzere tüm dini azınlıkları zor durumda bırakıyordu. Savaş başladığında tüm İran bir oldu. Yahudiler ve Müslümanlar, Zertüşler ve Hristiyanlar topraklarını savunmak için birleştiler. İran Yahudi cemaati de bu kuralın bir istisnası değildi. Tahran Yahudi cemaati ve ülke genelindeki sinagoglar bir dayanışma bildirisi yayımladı. Yahudi cemaati bunu yaparak kalbinin ve sınırlarının İran'a adanmış olduğunu gösterdi. Savaşın ilk günlerinde İran Yahudileri kaderlerini ulustan ayrı görmediklerini gösterdiler. İlk tepki olarak daha sonra İran Yahudileri Cemiyeti ile birleşen İran Yahudi Aydınlar Cemiyeti, Hicri Şemsi 1359 yani miladi 1980 yılında bir bildiri yayımladı. Bildirde halk ve cephe savunucularıyla dayanışma ilan edilirken savaşa yardım etmek için belirli görevler belirlendi ve bu görevler savaşın sonuna kadar takip edildi. Sadrat Bankası'nda nakit bağış toplamak için bir hesap numarası oluşturuldu ve Ebrişemi, Yusefabad ve Kuruş gibi sinagoglarda nakit olmayan bağışların toplandığı merkezler haline geldi. Ve bu bağışlar cephelere gönderildi. Örneğin 13 Şubat 1983 tarihinde Haham Avril David ve Hosro Nagi tarafından o zamanlar büyük bir meblağ olarak kabul edilen 5 milyon riyal tutarında bir çek İran Yahudi cemaati tarafından cephelere yardım amacıyla ödendi. Aynı zamanda Tahran'daki Yahudi cemaatine ait olan ve devrim olayları sırasında çok sayıda yaralıyı tedavi etmiş olan Doktor Sepir Hastanesi, 8 yıllık kutsal savunma döneminde cephede ve savaşta yaralananlara yatak ve tesislerinin yarısından fazlasını ayırmış ve ayrıca cephe hatlarına önemli miktarda nakit ve ilaç bağışlamıştır. Hastane yalnızca Kasım 1980 tarihinde yardım kuruluşlarına 3 milyon riyal nakit ve bir ambulans sağlamıştı. Bu destek sadece Tahran ile sınırlı değildi. Önemli bir İranlı Yahudi nüfusunun yaşadığı Şiraz şehrinde devrimin başlangıcından beri kurulan ve cephe hatlarına yardım ulaştırılmasında önemli bir rol oynayan Yahudiler Zincir Komitesi adlı bir örgüt faaliyete geçti. Bu komitenin üyeleri dönemin Şiraz Cuma İmamı ile bir araya gelerek Irak ordusunun saldırısından duydukları üzüntüyü dile getirirken hizmet vermeye tamamen hazır olduklarını açıkladılar. Şiraz ve İran'ın İsfahan, Kermanşah ve Hamedan gibi diğer bölgelerinde Yahudi cemaati para bağışlayarak, ambulans satın alarak, hastaneleri donatarak ve hatta doktor ve hemşire göndererek cephe gerisinde önemli bir rol oynadı. Yahudi doktorlar ve hemşireler ayrıca savaş bölgelerindeki hastanelerde, özellikle Ahvaz ve Kermanşah gibi güney şehirlerinde de çalıştılar. Şiraz'daki Namazi Hastanesi gibi bazı hastanelerde tıbbi personelin bir kısmını Yahudi kadınlar oluşturuyordu ve bazen sahra hastanelerinde ve savaş bölgelerinde görev yapan Yahudi doktorlar, yaralıların hayatlarını kurtarmak için sık sık hayatlarını riske atıyorlardı. Buna ek olarak Yahudi cemaati başka girişimlerde de bulundu. Savaşçılar için hijyen ve gıda malzemelerinin yanı sıra genç İranlı Yahudilerden teşekkür ve teşvik mektupları içeren bireysel yardım paketleri hazırladılar. Tahran Yahudi Derneği'nin yayın organı Temmuz dergisi savaş haberlerini ve yardım çağrılarını yansıtıyor ve sinagoglarda cepheye yardım broşürleri dağıtıyorlardı. Desteğin kapsamı ülke içiyle sınırlı değildi. Uluslararası bağlara dayanarak Yahudi cemaati ilaç ve tıbbi malzeme eksikliklerinin bir kısmını yurt dışından tedarik edip ülkenin yardım ağlarına ulaştırmayı bile başardı. Ancak bu sadece cephe gerisinde değildi. Orduda görev yapan birçok Yahudi asker cepheye gönderildi. Aynı zamanda İslam hukukuna göre dini azınlıkların savaş sırasında cephede bulunmaktan muaf tutulmasına rağmen, içlerinden bazıları gönüllü olarak cepheye gönderildi ve Ermeniler, Süryaniler ve Zertüşler gibi diğer dini azınlıklardan gençlerle birlikte cepheye gitti. Bu arada bu gençlerden bazıları şehit edildi ve isimleri İran'daki kutsal savunma şehitleri listesine kaydedildi. Tüm bunlar Yahudi cemaatiyle İran ulusal organı arasındaki yakın bağın açık göstergeleridir. Şahram Zerreni, Fariborz Murim, İshak Tizabi, Sirus Hakimyan ve Hamid Nahavendi 8 yıllık kutsal savunma döneminin en önemli Yahudi şehitleri arasında yer alıyor ve isimleri İran halkının tarihi hafızasına kazınmış durumda. Diğer soydaşları gibi vatanlarını savunmak için ön saflarda yer aldılar ve canlarını feda ettiler. Birçoğu da gazi oldu. Örneğin %70 gazi statüsüyle yıllardır Kermanşah'ta yaşayan Doktor Cihanbahş Kahramani gibi. Bu bölümün geri kalanında Irak Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşta İran Yahudi cemaatinin şehitlerinden birkaçını tanıtacağız. Bu bölüm boyunca bizi takip etmeye devam edin. Şehit Fariborz Murim 1959 yılında İran'ın batısındaki sınır kasabası Kasreşirin'de doğdu. Çocukluğunu aynı kasabada geçirdi ve bu kasaba daha sonra Irak Baas rejiminin İran'a yönelik saldırısının başlangıç noktalarından biri oldu. Eylül 1980'de Irak işgali başladığında ailesi evlerini kaybetti ve Bahtaran, Kermanşah'a göç etmek zorunda kaldı. Hatta Fariborz'un birkaç gençle birlikte Baas güçleri tarafından yakalandığı günler bile oldu. Ancak örnek bir cesaretle onlardan kaçmayı ve Sarepole Zahap'taki İran güçlerine ulaşmayı başardı. Şahit Fariborz Morim'in kız kardeşi şöyle anlatıyor. O günlerde bir sığınaktayken Iraklılar makineli tüfeklerle yanımıza geldiler ve hepimizi şehrin büyük camisine götürdüler. Ya Kerbela'ya gidin ya da İran'a dönün dediler. Gasre Şirin'in de İran toprağı olduğunu söyledik. Bizi yolun ortasına bıraktılar ve Serepole Zahab'a gitmek zorunda kaldık. Evimizden geriye sadece büyük, paslı bir anahtar kaldı. Kimlik kartlarımız bile vardı ve bir daha asla geri dönmedik. Fariborz 11 Şubat 1982 tarihinde askere gitti. Eğitimini tamamladıktan sonra 77. Horasan Tümeni'nin Topçu Birliği'nde keşif kolu olarak görevlendirildi ve Horemşehir'in kurtuluşuyla sonuçlanan Büyük Beytül Mukaddes operasyonu da dahil olmak üzere birçok operasyona katıldı. Cesareti ve sadakati arkadaşları arasında ün salmıştı. Son olarak Velfecr harekatının bir aşamasında düşman mevzilerinin derinliklerine doğru ilerlerken Irak güçleri tarafından atılan bir el bombasıyla karnından ağır yaralandı. İlk olarak Ahvaz'daki bir hastaneye sevk edildi ve ameliyata alındı. Ancak yaraları o kadar ağırdı ki iki gün sonra Şiraz'daki bir hastaneye sevk edildi. 10 gün boyunca doktorlar hayatını kurtarmaya çalıştı. Ancak yaraları tedavi edilemeyecek kadar ağırdı. Yaralanma haberini alan ailesi kaderini endişeyle takip etti. Ancak kader bu genç Yahudinin İran'ı savunurken şehit olmasıydı. Fariborz Morim 19 Şubat 1983 tarihinde vatan sevgisiyle dolu bir kalple henüz 23 yaşındayken şehit edildi. Kız kardeşi şöyle dedi. Cenazesini getirdiklerinde evimizin büyük anahtarı hala elimizdeydi. Artık var olmayan bir ev. Ama bizim için Fariborz kaybettiğimiz yuvamızdı. Bugün Fariborz Morim ve diğer Yahudi şehitlerin anısı ve adı İranlıların ortak hafızasında canlılığını koruyor. Din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin vatanı savunmanın ortak bir sorumluluk olduğunun açık bir kanıtı. Fariborz'un şehitliği etnik kökenleri, dilleri ve ırkları ne olursa olsun yalnızca İran sevgisiyle savaş alanına çıkan İranlıların cesaretinin bir sembolüdür. Yahudiler hareketinin diğer şehitleriyle birlikte onun adı Tahran ve Şiraz'daki anıtlara kazınmış olup İran halkının çocuklarını asla unutmadığının bir göstergesidir. İran Yahudi cemaatinin önde gelen şehitlerinden biri olan İshak Tizabi, milli coşku ve vatan savunmasıyla özdeşleşmiştir. 1958 yılında Yahudi yaşamının önemli merkezlerinden biri olan Şiraz'da doğmuştur. Tizabi ailesi Şiraz Yahudi cemaati arasında dindarlığı ve iyi ünüyle tanınıyordu ve İshak çocukluğundan itibaren sakin, ama çalışkan bir ruhla yetişmiştir. İshak ilk ve orta eğitimini Şiraz okullarında tamamlamıştır. Spor ve sosyal aktivitelere çok meraklı, arkadaşları ve sınıf arkadaşları arasında iyi huylu ve nazik kişiliğiyle tanınan bir gençti. Lise son yılları İran İslam Devrimi'nin yükselişi ve 1979 yılında monarşinin çöküşüyle aynı döneme denk gelmiştir. O çalkantılı günlerde birçok çağdaşı gibi İshak da ülkenin geleceği konusunda endişeliydi. Ve o dönemde İran Yahudi cemaati kendi endişeleriyle karşı karşıya olsa da İshak her zaman
İran'ı vatan olarak görmüştür. Irak'taki Baas rejimi Eylül 1980 tarihinde İran'a karşı dayatılan savaşı başlattığında İshak henüz 22 yaşındaki genç bir adamdı. Baas ordusunun ülkenin batı sınırlarına yaptığı ani saldırı tüm İran halkı için bir uyarı niteliğindeydi. İshak'ın birçok arkadaşı cepheye gönderilmişti ve o da kayıtsız kalamazdı. Ailesi endişeli olsa da İshak onlara defalarca şöyle demişti: "Burası bizim vatanımız. Eğer biz savunmazsak kim savunacak?" Cepheye gönüllü olduğu ve askeri eğitimini tamamladıktan sonra muharebe taburlarından birine gönderildi. Cephede olmak tıpkı Müslümanlar ve diğer azınlıklar için olduğu gibi genç bir Yahudi için de tehlikeliydi. Ancak İshak asla tereddüt etmedi. Arkadaşları daha sonra cephedeki en zor koşullarda bile gülümsemesiyle insanları neşelendirdiğini ve her zaman en zorlu görevlere gönüllü olarak katıldığını anlattılar. İshak'ın katıldığı önemli operasyonlardan biri de Beytülmukaddes harekatıydı. Hicri Şemsi 3 Hordad 1361 yani 24 Mayıs 1982 tarihinde Horramşehir'in kurtuluşuna yol açan bir operasyon. Bu operasyon 8 yıllık dayatılan savaşta bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve İshak Tizabi bu operasyonda tüm gücüyle rol oynamıştır. Beytülmukaddes harekatından sonra İshak, Velfecr harekatı da dahil olmak üzere birçok başka operasyonu da katılmıştır. Bu görevlerde muharebe görevlerinin yanı sıra yaralılara yardım etmiş ve arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz savaşmışlardı. Son olarak Hicri Şemsi 1362 kışının soğuk bir gününde İshak bir harekat alanında vatanını savunurken yakınında bir havan topu patlamıştır. Havan topu şarapneli onu ağır yaralamıştır. Arkadaşları onu geri taşımaya çalışmış ancak yaraları o kadar ağır olmuştur ki birkaç dakika sonra orada arkadaşlarının kollarında hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştur. Şehit İshak Tizabi'nin kutsal naaşı büyük bir saygıyla Şiraz'a nakledildi ve şehrin Yahudiler ve Müslüman topluluğunun hüznü arasında toprağa verildi. Cenazesi farklı dinler arasında gerçek bir dayanışma örneğiydi. Müslümanlar, Yahudiler ve Zertüşler de dahil olmak üzere her kesimden insan, İran'ı savunmak için hayatını feda eden genç adama saygılarını sunmak üzere törene katıldı. Yakın arkadaşlarından biri törende şunları söyledi: "İshak sadece İran'ı düşündü. Dinini asla kendisi ve başkaları arasında bir sınır olarak kullanmadı. Hepimizin İranlı olduğunu ve Bağızçı düşmanın Müslümanlar ve Yahudiler arasında ayrım yapmadığını söyledi." Şehit İshak Tizabi'nin anısı İran Yahudi Şehitleri Anıtı'nda yaşamaya devam ediyor. Adının yanında Şehit Fariborz Morim ve Yahudi topluluğunun diğer şehitleri, azınlıkların özellikle Yahudilerin İran'da kendilerini asla yabancı hissetmediklerini ve burayı her zaman vatanları olarak gördüklerinin açık bir kanıtıdır. Kutsal savunma ülke çapında bir hareketti. Müslümanların, Yahudi topluluklarının, Hristiyanların ve Zertüşlerin omuz omuza durduğu ve İran'ın hepsinin ortak yurdu olduğunu gösterdiği bir törendi.
Değerli dinleyiciler, bu bölümde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün sinagoglardan Doktor Sepir Hastanesi'ni, destek paketlerinden ilaç malzemelerini ve cephedeki gönüllülere kadar İran Yahudi cemaatinin Feri Borz Murim ve İshak Tizabi gibi birçok şehidin isimlerini İranlıların ulusal hafızasında nasıl koruduğunu gördük. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesapları takip edebilirsiniz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ederiz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir bölü tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.